Merhaba basketbol severler. Dip çizginin 74. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel.
Ben Toprak Karataş.
Birlikte bugün 21 Haziran'da gerçekleşecek NBA 2018 draftını ve gündemde olan hepinizin bildiği işte gidiş geliş takas, yaz döneminde NBA'in oyuncu mobilizasyonunu konuşacağız hep beraber. Hep beraber dediğim hocamla beraber. Orçun bugün aramızda yok. Tobin Hocam nasılsınız?
Sağ ol, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ufak tefek aksaklıklar yaşadık bugün kayda girmek için ama sonunda bunu başardık. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Şöyle başlayabiliriz.
Bir teknik sorumlu alalım ya.
Teknik sorumlu
bir tane
lazım bize bir tane öyle ya.
Sigortalı SSK'lı şey için.
Varsa adaylar bize.
Yol parası falan yemekle.
DM üzerinden ulaşabilirler. Şöyle başlayalım. Öncelikle ben bir draft nedir ya da draft nasıl yapılmalı? Draft takımlar için ne ifade eder? Ya ilk 10 oyuncu için biraz aslında oyuncu ve mikro analizden önce bir makro bir değerlendirmek istiyorum sizle beraber. Ya şimdi geçen seneki 2017 draftı bence uzun süredir yaşadığımız en iyi drafttı.
Evet, özel bir draft.
Özel bir draft. Ya buna Ben Simmons'ın eklenmesiyle, o sınıfın içinde kabul edilmesiyle beraber ya inanılmaz işler izledik. Hı hı. Yani işte Donovan Mitchell'den, Ben Simmons'dan, Jason Tatum'dan, Kuzma'dan, Dennis Smith Jr.'dan, Markkanen'den, yani sayacağımız bir sürü oyuncu var bu draftta.
Lonzo da iyi.
Lonzo
kötü
Bolden.
Oynamadı Lonzo, onu da söyleyeyim.
Yani patlayan oyuncu sayısı parlayan oyuncu sayısından düşük kaldı.
Evet.
Yok. Evet. Doğru tanım. Bir düşündüm acaba doğru mu yaptım?
Yok, doğru canım. Yani mesela Malik Monk oynamadı ki daha doğrusu.
Malik
patladı
Monk'u
diyemeyiz
son 5-10 maç
yani.
Çok potansiyel için.
Evet.
Yani. Ki bir göreceğiz.
Fultz var.
Bir Fultz da daha kapalı kutu. Hala kapalı kutu.
Yani.
Ben Simmons'ın da yaşadığı böyle bir süreç vardı. O yüzden hala beklentim var benim Fultz'tan. Bakalım neler olacak. Ben şöyle bir değerlendirme yapmıştık istiyorum. Önce takımlar açısından yaklaşacağım. Lotaryayı geride bıraktık işte. Hı hı. 15 gün önce falan. Hı hı. Ve Lotarya'da Phoenix beklenildiği gibi birinci sıradan seçmeye hak kazandı.
İlk defa değil mi tarihinde?
Sanırım ilk olması i̇lk, lazım. Evet. Ve ardından büyük bir sürprizle, yani ihtimali az olmasına karşın, Sacramento Divac şansının yanında getirip ikinci sırayı aldı. 3'ten Atlanta, 4'ten Memphis, 5'ten Dallas seçecek. 6'dan Orlando, 7'den Chicago, 8'den Brooklyn Peaky ile Cleveland, 9'dan New York, 10'dansa buraların gediklisi Philadelphia.
Doyun artık, yetmedi. Bir doymadılar.
Doymadılar vallahi. Seçecek ve evet.
bizim yöneticilerde şey vardı ya, bizde transfer bitmez gibi. Bunların da öyle, bizde
draft bitmez diyorsun. The process... Bir 20 yıl proses sürdürecekler.
To be continued. Yani. Abi, continue. Yok abi, bu sene olacak artık o iş.
Oldu canım evet. Zaten yani artık. Ki bence konuşuruz. Philadelphia'nın seçmeye çok yakın olduğu bir isim de var. Hı-hı. Bunların hepsini değerlendiririz. Öncelikle başlıyorum. DeAndre Ayton gibi bu sene birinci sıradan seçileceği çok beklenen ve bence seçilecek olan bir oyuncu var. DeAndre Ayton ne yapar? DeAndre Ayton işte söyledikleri freshman, hani İyi bir pivot. Hı-hı. Atlet bir pivot. Ki istatistiklerle 20.1 sayı, 11.6 reboundlık bir istatistiğiyle buraları domine edeceğini şu andan itibaren gösteriyor. Ve bir pivot almak isteyen Phoenix için en iyi aday diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Yani en iyi adaylardan biri.
Ya şimdi Mo Bamba var. Bir sürü power forward ve pivot seçimi olacak. Özellikle onu da özetleyelim. Geçen sene kısaların daha hakim olduğu bir şey izledik. Draft izledik. Bu sene Doncic'i, Trae Young'ı dışarıda bırakırsak, Sexton'ı belki.
İlk 10'da 7-8 tane uzun.
7-8 tane uzun oyuncu var. Hı-hı. Bir uzun draft olacak aslında. Yani hı-hı, dominasyon uzunlar üzerinde.
Geçen senenin tersi gibi bir şey oldu.
Tersi. Geçen sene uzun bulmak zordu.
Evet. Ayton'u da şuradan biliyoruz. Yani kesin gibi artık. Workout'lara falan çıkıyor. Kesin gibi duruyor.
Ayton'un yükseldi. Hı-hı. İhtimali baya baya yükseldi. Bakalım. Yani Ayton'dan beklentiler de arttı.
Şeyi söyleyelim. Burada tek tek oyuncuların NBA camiasınca upside'ları konulmuş yani. Maksimum nereye ulaşabilirler?
Hangi oyuncunun tavanı olurlar?
Olabilirler yani. Ayton için bir David Robinson profili çizilmiş. David Robinson
hiç de fena bir benzetme değil bence.
Evet. baktığımız zaman fizikli, çok özel bir uzuna dönüşebilir. Ama tabii bunlar hep tekrar hatırlatalım. Olasılık. Kesin evet. Bir şey söyleyemiyoruz. Ya
kesin konuşmak gibi olmasın zaten. Bizim podcastimizde bu oyuncuları değerlendirip birazcık analiz, hangi takıma gitmeleri yararlı olur, hangi takım hangisini seçer mantığında bir değerlendirme. O yüzden sıralama tahmini yapmak, siz de onu söylüyorsunuz işte. Biraz totoloji dediniz.
Totoloji yani çok anlamı yok ki burada. Çünkü son akşam her şey değişebilir. Danny Ainge'in neler yaptığını gördük. Bu arada Phoenix'in uzun ihtiyacı var da, Phoenix'in kısa ihtiyacı da, Phoenix'in her pozisyona ihtiyacı.
Phoenix'in bana da ihtiyacı var. Yani. Kenarda duracak bir adama da ihtiyacı.
Phoenix Devin Booker dışında gönderebilir. Yani Josh Jackson işte yeni genç draft'tan gelen o kalır falan. Hani Doncic olmayacak, o anlaşıldı.
TJ Warren falan kalacak.
Yani Doncic olmayacak çünkü işte workout'a çıkamıyor.
Pas geçtiklerini söylediler zaten. Yani.
Ayton gibi görünüyor çünkü onların uzun rotasyon gerçekten çok
ve artık. Ve Doncic'e bu durum, Doncic tarafından bu durum biraz alay konusu hale getirildi. Beni seçmeyenler sanırım saçmalıyorlar gibisinden. Evet. Hata yapıyorlar diye.
Şımarmış.
E siz kime, hangi koç durumuna mı bağlıyorsunuz bunu? Doncic'in şımarmışlığını.
Evet, Lasso ya. Lasso etkisi var yani. Yani bu arada ben olsam Doncic'i birden seçerim, onu söyleyeyim, ama bir oyuncu böyle bir açıklama yapmamalı. Onu demeye çalışıyorum.
Bence de. Bence
yani
de.
Bu işte şey, çalıştığı koçun ne kadar iyi bir öğretmen olup olmadığı ile ilgili bir şey. Lasso mesela Ivković olsaydı, Obradović olsaydı, onun oyuncusu olsaydı böyle bir açıklama yapmazdı.
Bogdanović yapmadı mesela.
Bogdanović yapmadı. Yani tamam, Doncic daha büyük bir yıldız olarak gidiyor. Kabul ediyorum ama daha genç falan gidiyor. Ama işte bu biraz şeyle ilgili. Maç içinde de şımarıklığı var yani Doncic için.
Var.
Gerek yok. İzin, çok büyük
izin,
potansiyel.
İzin olduğu belli koçların.
Büyük yani. Potansiyel. Daha şimdiden Drajan Petrović'le falan karşılaştırılıyor. Daha o kadar değil tabii de. Büyük potansiyel ama bu açıklamalara gerek yok. Yani birden daha 5'ten gitsen ne olacak ki? Ne olacak yani? Kobe Bryant 13'ten gitti.
Ya hiçbir şey olmaz.
Kim bakıyor senin draft sıralamana yani?
Al bak, Rookie of the Year. Geçen sene Rookie of the Year'ı kaçtan seçildi? Yani. Ben Simmons'ı saymazsak. Yani Donovan Mitchell kaçtan girdi yani? Bunlara bakmak lazım. Ayton için birkaç tane şey söylemek lazım. Dezavantaj olarak ortaya çıkan bir problem var. O da savunması DeAndre Ayton'un. Ya Ayton konusunda otoritenin emin olmadıkları tek şey kısa savunması DeAndre Ayton'un. Ya içeriye giren kısaları savunmakta zorlandığı söyleniyor. Burada da Mo Bamba daha avantajlı söyleniyor. Onu da konuşuruz birazdan. Kollar kılıç uzunluğu, şey kulaç uzunluğu falan.
Wingspan'dan.
Ya ama Ayton herhalde artık birden
net gibi
Phoenix'e gideceği belli oldu.
Yani son gün takas falan olmazsa.
Son gün olmazsa olabilir. Ben bu draftta yani 21 Haziran'da belki de NBA tarihin en fazla o gün içinde verilecek kararlarının olacağı draft gecesi olarak görüyorum.
Evet, evet.
Ya çünkü bütün havuz birbiriyle değiştirilmeye müsait.
Müsait.
Ya böyle 7'den aldığınız, 6'dan aldığınız adamın ikamesi çok oynamayacak yani. O yüzden de neye ihtiyacınız varsa telefon açabilirsiniz GM'lere yani. Bana öyle geliyor. Bir draft day filmi mantığı. hemen Doncic'le devam edelim. Ya ben 2'den devam ediyorum. Bu biraz benim şeyim.
Ben 2'den beklemiyorum bu arada.
2'den seçilmeyecek. Bence de seçilmeyecek. Biz 2'den konuşalım.
Tamam.
Hak ettiği yerden konuşalım istiyorum. Bir kere Doncic bir EuroLeague şampiyonu, bir takımın şu an karar verici mekanizması olarak NBA'ye adım atıyor.
Evet.
Ve alttan gelen oyuncuların hiçbiriyle aynı kurallar üzerinden oynamadı. Evet. Basketbolun gerçek kuralları üzerinden oynadı.
Evet, NCAA'de de öyle değil çünkü. Evet. 30 saniye hücum ediyorlar filan.
Ve ciddi savunmalara karşı oynadı.
Evet. Ve mental olarak da OAKA deplasmanı filan oynadı. Fenerbahçe deplasmanı
karşı
oynadı.
Evet. Yani adrenalin anında da neler yapabileceğini öğrendi ki geçen seneki Final Four ve bu seneki Final Four'u bir değerlendirirsek
tam
bunu öğrendiğini görüyoruz.
Tam
yani.
Onu diyecektim. Geçen sene Kalin için sağdan sildiği Doncic bu sene belki Final Four MVP'si ben hak etmediğini düşünüyorum Final Four MVP'nin ama oralara yakın
ama
performans
oldu.
Gösterdi. Sonuçta oldu. Ve hani bu mental
tarih
işi açtığını gönderdi.
Gösterecek. Bence de yani hak ettiğini
kazanabileceği her şeyi kazanarak gidiyor. Avrupa şampiyonu olarak gidiyor. Hem takım hem kulüp. Hem kulüp hem milli takım. Normal sezon MVP'si olarak gidiyor. Final Four MVP'si olarak gidiyor. İşte zaten final maçına çıkıyorlar. O yüzden workout'lara gidemiyor şu an NBA takımlarından. İspanya şampiyonu olarak da gidecek.
Bunda etkisi var mı sizce Doncic'in arkalarda var, göstermesinin, var. Workout'lara çıkamaması?
Var. Böyle NBA takımları böyledir yani. Workout'a çıkmayan oyuncuyu. Ben işte biraz bu Avrupalı gözü belki. Yoksa Doncic'e burada romantik bir bakış yapmıyorum. Gerçekten. Şimdi biraz şöyle düşün. NCAA dediğimiz turnuvayla Euroleague karşılaştırılamaz. Yani Euroleague'de çok üst düzey mental ve hem fiziksel hem mental hem de oyun anlamında çok üst düzey rakiplere karşı oynadı. Yani Obradovic'in takımına karşı oynadı. İşte efendime söyleyeyim OAKA deplasmanına çıktı. Evet.
Yani hamle öğrendi. Tekniğini öğrendi oyunun yani. Real Madrid'de oynamasının avantajı kusura bakmasın piçliğini öğrendi işin.
Öyle.
Ya işte Rodriguez'den, Rudy'den hepsiyle oynadı yani tek tek. Lul'den. İspanyol şeyini de öğrendi. Kültürünü de öğrendi. Bence çok avantajlı gidiyor.
Ama şımarmaması lazım.
Şımarmaması lazım ve Doncic'i seçecek takım da çok önemli hale geldi.
Kesinlikle.
Burada sizin bir şeyiniz var.
Ben yani ben umarım Sacramento'ya falan gitmez. Ki Sacramento'ya gitmek istemediğiniz laf arasında söyledi. Satır arasında. Umarım ben 5'ten Dallas seçer diyorum. Çünkü iyi bir koçun eline gitsin istiyorum. Yani Carlisle hocamızın eline gitsin. Orada beraber onlar yapılanırlar. Ki Dallas uzun alacak gibi görünüyor ama Doncic oraya kalırsa bence Dallas kaçırmayacak. Dennis Smith de çok güzel bir ikili
buldular. Bakalım ben de öyle düşünüyorum. Ya iyi bir koçun elinde çok daha iyi olur.
Yani bu önemli çünkü Doncic Lasso'yla çalıştı. Lasso kötü koç demeyeceğim ama daha böyle
iyi öğretmen bir koçla çalışmadı daha diyorsunuz.
Carlisle gerçi gençler konusunda teknik bilgisi kadar iyidir diyebilir miyim? Belki diyemem ama NBA'in sonuçta hala bence şu an bizi dinleyenler Brad Stevens hakkından geçiyor ama en iyi iki koçundan biri ve o iki koçtan diğeri Brad Stevens değil Popovich. Yani Carlisle'ın elinde çok
Popovich
özel...
Popovich ve Carlisle tepede onların veliahtı olarak Brad Stevens ve Quinn Snyder evet, belki evet. Gelebilir yani.
Yani Quinn Brad Stevens daha formda bir sezon geçirmiş olabilir ama Carlisle çok özel bir koçtur. Umarım onun eline gider 5'ten ve çok acayip bir evet. Şey olur.
Dwayne Casey'nin eline gitmediği sürece problem yok bence. Devam edebiliriz.
Detroit'e kadar inmez. Oralara kadar inmez abi.
Hemen şeyden başlayalım. Jaren Jackson'ı konuşalım istiyorum. Jaren Jackson Junior'ı. Jaren Jackson nasıl özetleyebiliriz? 10.9 sayı 5.8 reboundlık bir ortalaması var. İstatistiklerde biraz daha rakiplerine göre geri kalmış durumda. Kağıt üzerindeki istatistiklerine göre.
Ama ilk 5'ten gitmesi bekleniyor.
İlk 5'ten gitmesinin en büyük nedeni Jaren Jackson'ın elit bir savunmacı olarak NBA'ye girmesi. Ya bir istatistik okudum mu? Toplamda 40 fazla blok yapmıştı Andre Ayton'dan. Ki boy avantajı falan Ayton'da olmasına rağmen. İyi bir atlet, iyi bir savunmacı. Ve skora da katkı veriyor.
Şutu var.
Şutu var. Yani Jaren Jackson gideceği takıma enerji de katacaktır.
O zaman Anthony Davis Jr. Upside o gösterdiği
upside
için.
Upside Anthony Davis gösteriliyor demiştiniz değil mi? Aynen. Ya Anthony Davis Jr. Benzetme bu galiba.
Öyle görünüyor. Ya umarım bunlar olur bu arada da evet. Yani oyuncu zenginliği olur NBA'de onu demeye çalışıyoruz. Yoksa onu hani şey... Tam tersi bir şey de ortaya çıkabilir.
Tabii ki.
Biz iyi olasılıklar üzerinden düşünelim.
Ve gelelim Muhammed Bamba'ya. Ya Durant'tan gösterilen işte Memphis seçmeyecek bence ama Dallas'a kalabilir Mamba. Dediğiniz gibi nedenlerden dolayı. Uzun seçmek istemelerinden dolayı.
Dallas'ın elinde bir sürü uzun var ama hiçbiri evet. Bir toplasan bir tane etmiyor.
Kaçtı?
Yani.
27 mi dediniz?
O civar bir şey yani.
Ya ben Bamba ile ilgili...
Salah Meyri falan işte yani. Bunlar oynuyor yani.
Hemen fikrimi söyleyeyim. Dwight Powell falan da harcanıyor orada ya. İşte Noel. Maşallah. Mamba bence 12.9-10.5 sayı ortalamayla oynadı bu sene. Bence son bir ayda özellikle ya böyle çok parlatılıyor ve işte kulaç uzunluğu 2.40. İşte 7.10. 7.1 onlara göre. 7.10. İşte boyu çok uzun. İşte Aiton'un aynı boydalar tahminen. 7.1 ile geliyorlar 2-10. Oraya. 2.10 ile. Ya bence patlama ihtimali çok yüksek Bamba'nın.
Olumsuz anlamda. Evet.
Olumsuz anlamda.
Bust olasılığı olan
ya
bir oyuncu.
Ya bana şey gibi geliyor yani böyle çok iyi gösterilip de içinin boş çıkacağı oyunculardan biri gibi geliyor.
Şöyle söyleyeyim ben.
Ayakları çok yavaş kalacak pick and roll savunmasında.
Evet buna katılıyorum ama o kanat açıklığıyla savunmada bir kere büyük avantaj ve işte şey diyorlar. Gober.
Rudy yani, Gober mi?
Gober de öyle upside. Bir kanat açıklığı çok büyük bir oyuncu. Yani ben Gober'i çok severim bu arada.
Ama Gober Fransız.
Onu diyecektim ben de. Mo Bamba konusunda sana katılıyorum. Biraz da sana güvenimden katılıyorum öyle söyleyeyim. Biraz PR çalışması da var gibi. Yani bir böyle
ya siz de görmüyor musunuz sonlarda hani sosyal medyada özellikle bir Bamba patlatması.
Mo Bamba üçlük atıyor falan diye.
Üçlüğü yani, var. İşte ne yapacağı böyle freak Antetokounmpo hapti herifler.
Evet, çok acayip bir anomali. Hani onu söyleyeyim. Çok acayip bir fiziği var. Kabul ediyorum.
Ben de kabul
ediyorum. Çok değişik bir oyuncuya da dönüşebilir. Çünkü o fizikle iyi bir oyuncu olursa bayağı durdurulamaz bir oyuncu da olabilir.
Bu da bir ihtimal. Ya. Evet. Ben bunu %20 görüyorsam olmayacağını da %80 görüyorum ben kendi açımdan.
Vay, olabilir.
Oyuncuya baktığımda yani.
Ama PR çalışması
olduğunda... Aiton'a karşı da yenildiğini hatırlatalım bu arada.
Evet, Aiton kazandı. Seçmelerde yani. Aiton kazandı. Ama tabii yani tek başına şey olmaz.
Bakalım göreceğiz ama Bamba'dan beklentiler çok yüksekken ben bu kadar heveslenilmesi taraftar değilim. Sadece fikrimi söyledim.
Yani Bamba içinde, Doncic içinde bir Boston şeyi geçti. Bamba çok gerçekçi
ya, gelmedi. PF de gösteriliyor bir yandan hani bu arada. Hani PFC. Ama artık o fizikle PF oynamak mümkün değil NBA'de.
Yani Boston'ın uzun ihtiyacı ortada ama ben bilmiyorum. Nedense Bamba yerine Doncic'i zorlayacağını düşünüyorum.
Ben de Boston'ın Doncic'i böyle göz kırptığını düşünüyorum. Yani
draft gecesi bir takasla makasla Jaylen Brown'ları falan birini göndererek belki bir üstten Doncic'i seçmek için. Bamba'yı Brown diyorum. Bamba'yı nedense alacağını düşünmüyorum Boston'un ama her şey olur. Deneyen için yapabilir her şey.
Brad Stevens Doncic ikilisi çok güzel olmaz mı ya?
Çok güzel olur. Ya bu arada 4'ten Memphis'in de ciddi ciddi takas edeceği düşünüyor. Çünkü onlar draft'ı ve
draft şeyi, taklarını takas edeceği düşünüyor.
Ve şeyi gönderip işte Chandler Parsons'ı o felaket 20 milyon dolar kontrattan çıkıp bir farklı bir yapılanma isteyecekler muhtemelen. Çünkü onların da kadroları çok artık patladı ellerine. Tyreek Evans falan da gitti. Gasol falan da gidebilir. O draft gecesi onu söyleyelim. O da bir olasılık. Hani Memphis'te sırası değişirse bu şu yüzden söylüyorum bunu. Şimdi sen dedin ya birbirinin ikamesi olabilecek oyuncular var. Şimdi mesela Memphis'in kadrosunun ihtiyacıyla alttan bir takımla takas olursa yani örneğin işte ne bileyim Chicago'ya takas ettiler bir şey ya da herhangi Spurs'a takas ettiler mesela. Bu takas edilen takımın pozisyon ihtiyacı farklı olabilir. Çünkü bu draftlar birazcık da pozisyon ihtiyacına göre yapılıyor. Yani herkes tamam iyi oyuncu varsa seçersin her türlü. Süper yıldızın var. Anthony Davis senesi ise uzunum da varsa Anthony Davis seçersin ama her zaman öyle değil. Şimdi bu 4'ten 5'ten bunlara da bakılabilir. Pozisyonuna göre. O yüzden bu sıralamalar birazcık takaslara göre de değişebilir. Ama bence ilk 5 aşağı yukarı böyle görünüyor.
Bir de Marvin Bagley ekledi.
Bir de Bagley bize. Evet.
Ya buraya bu arada Michael Porter Jr'ı da ekleyenler var ama onu konuşuruz. Bir sakatlık problemi yaşadı. Aslında ilk 3'teyken oralara düştü. İlk önce Marvin Bagley'den başlayalım dedim o yüzden ben de. Bu arada istatistikleri çok parlak Bagley'nin. Hani 21.1 sayı, 11 rebound. Bagley gideceği takıma özellikle Dallas gözüküyorsa sıralamada mock draft'ta vereceği katkı işte beklenenden daha yüksek olacak gibi gözüküyor.
Yani iyi bir atlet.
İyi bir atlet. Yani bir bitirici. Skorer, iyi bir skorer ve iyi bir savunmacı gözüyle bakılıyor. Ama ben Dallas'ta bunun çok ikamesini görüyorum sizin dediğiniz gibi. Dwight Powell'lar falan. Dwight Powell'dan
daha iyi oyuncu olur ya. Daha şey işte upside'ına Chris Bosh diyorlar.
Chris Bosh diyorlar. Şutu olduğu için işte.
Şutu ve hani çok dörtten yırtıcılığı falan da var. Ya işte mesela şey diyoruz hani mesela Bagley, Mo Bamba, Bagley'den her türlü çok iyi oyuncu diyemiyorsun işte.
Diyemiyorsun. Bunlar biraz anlatmaya çalıştım o. Birbirinin ikamesi oyuncular.
Yani ilk 10'da yani çok yakın yetenekler var. Öyle söyleyeyim. Yetenek seti olarak ilk 10 bayağı
yakın. Pivotunuz atletse mesela daha şey böyle şutör bir porforiyet alabilirsiniz.
Evet yani. Evet.
Böyle ihtimaller düşünülebilir. Bu draft için. Bagley de bu draftın ilk beşinde parlayan oyunculardan bir tanesi.
Katılıyorum.
Hemen şeye geçelim o zaman. De söylemişken ismi de geçmişken. Michael Porter Jr. Missouri'li arkadaşa. Ya Michael Porter aslında sezon başında konuşulduğunda, Ocak'ta falan konuşulduğunda ya ilk üç içinde gösteriyor. Hatta bir diyen de vardı yani o dönemlerde. Böyle bir oyuncu geliyor dikkat edin diye. Ama Porter Jr.'ı izlediğimiz dönemle konuşulan dönem arasında Michael Porter Jr. hiç oynamadı.
Sakattı.
Sakat.
Hala sakat. Workout'lara falan tam
workout'lara
çıkamıyor.
Workout'lara çıkamadığını söylediniz siz de.
En son öyle bir haber okudum. Tam yani yarım çıkmış, yarısında çıkamamış falan. Yani workout sürecini tamamlayamamış.
O zaman da bu bence gitgide aşağı doğru itiyordur.
İşte bu bir risk sırasında. Yani potansiyeli var ama risk.
Bir SF'ye göre işte yeni NBA'in geliştiği, dönüştüğü oyun açısından PF'ye de yakın, SF'ye de yakın bir oyuncu. Ve yani iyi bir şutu var ya. Kevin Love'a benzettiğim tek noktası onu da tekrar söyleyeyim. Hani Kevin Love stili şut atan bir oyuncu. Şöyle hızlı çıkaran işte tepeye yükselmekten sonra pop'tan sonra işte şutunu hızlı çıkarıp blok tehdidinden kurtaran bir oyuncu. Ya böyle bir şey açıklamasını duymuşsunuzdur. Ben bu draft'ın en iyi oyuncusuyum dedim.
Evet, öyle dedim.
Ya bu egolardan megolardan bir vazgeçin de yani. İşte bence topunuzu de oynayın. Ama Michael Porter Jr.'ı seçecek takım.
İşte bu şımarmakla iş ahlakına sahip olmak, bu çizgileri iyi belirlemek lazım.
Kesto
yani, özgüvenli olmak diyorum yani. Pardon yani. Özgüvenli olmakla şımarmak çok ince bir çizgiyle ayrılıyor. O yüzden özgüvenli olun ama iş ahlakınız olsun. Böyle şımarmaya gerek yok.
Onu mock draftlarda genelde Orlando'da gördüm.
Ya bu arada potansiyelli bir oyuncu. Potansiyel mesela işte Jason Tatum nasıl 4 numara oynuyor? Modern 5'lerde, kısa 5'lerde. Michael Porter da hani bizim bildiğimiz basketbol doğrularına göre 4 numara için undersized. Yoksa NBA'de bugün onun boyundaki oyuncular 4 numara oynuyor.
Bu sakatlık etkisiyle bu sene 10 sayı 6.7 rebound'lık bir istatistiği var Michael Porter'ın. Çok da dayanamadım bir soruyla zaten. Ya yani çok az izledik onu.
İşte bu şey önemli yani. İstatistikte şey vardır ya, örneklemin boyutu. Maç örneklemi sayısı az olduğu için maç sayısını bir örneklem olarak alırsak
çok az,
bu çıkarım şey yapmak çok doğru değil yani. Bu şey gibi seçim anketleri yapılıyor ya hani, rastgele sokaktan seçtiğimiz 100 kişiye sorarsak çok saçma bir sonuçla karşılaşabiliriz. Örneklemi doğru seçmek lazım. Az örneklem bizim için yanıltıcı olabilir. Burada da NBA takımların da tabii uzman analistleri var. O yüzden aşağı inmesi normal. Ama çok büyük bir potansiyel olarak önündeki oyunculara geçebilir. NBA kariyerinde. Buna bir şey demem.
Hatta sakatlanmadan önceki oyuncuysa geçmedi de.
Bence de.
Yani çok yıldız adayı 3 numaradan daha yüksek gelir ya. Hani.
Evet.
Oraları oynayabilir miyiz? Evet. Hemen geçeyim Wendell Carter Jr.'a. Wendell Carter Jr. 13.5 ile 9.1 ile geliyor ve 2 asistlik bir ortalaması var. Bence NCAA için doğru dedim de kendim bir durdum. İki asist ortalaması fena durmuyor.
Ne dersin? Zaten şey
PF'den yani uzun oyuncudan.
Hücum aklı olarak diğer uzunlar arasında en iyi olduğu söyleniyor. Hani ben bunu şey yapayım ve yani upside olarak Horford olduğu düşünülüyor. Bu önemli. Ben önem veririm. Öyle söyleyeyim. Ve
oyun aklının olduğunu
görüyorum. Oyun aklının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı yerler hani oyun aklı çok da geliştirilebilen bir şey değil. Bir yere kadar geliştirebiliyorsun. Wendell Carter'ın kaçtan gideceği benim en merak ettiğim sorulardan biri bu draftta. Şu
an 7 veya 8 gözüküyor. O da Chicago ve Cavs'e vuruyor.
Yani yapılanan bir Cavs'e gitsin isterim. Chicago çünkü yani.
Yapılanamıyor.
Yapılanamıyor.
Aradığınız takım yapılanamıyor.
Yapılanamıyor evet.
Wendell Carter'ı da göreceğiz herhalde. Yani yine bu kıymetli uzun oyuncularından bir tanesi bu draftın. Wendell Carter. Bana kalırsa bunda da bir tık bir patlama ihtimali var.
Diyorsun. Yine söyleyeyim. Yani. Olabilir mi?
Şeyden dolayı. Belki o yine o parlatma çabasından dolayı olabilir. Bu Al Horford benzetmeleri işte. Draymond Green de duydum birkaç.
Evet evet. İşte pas verebilen. Pas verebilen. Bir de yok hiç falan mı diyecekler? Ha, yok işten.
Diyemezler zaten.
Yani. NBA'de kaç tane doğru düzgün pas verebilen uzun var yani.
Hemen iki tane arda arda guard konuşalım istiyorum. Çok hiç guard konuşamadık. Ve bunlar da alt alta yazılıyor zaten. Mortlock'ta bir şey Julius Alexander ve Trey Young. Şimdi Julius Alexander'dan şeyden başlayalım. 14.4 sayı, 4.1 rebound, 5.1 asist de geliyor. Yani bir combo guard potansiyeli taşıyor şey. Ve sanırım yani Trey Young ve şey Alexander'dan bir tanesi New York'a gelecek. Yani mock draftların gösterdiği bu. Trey Young'ı da zaten tanıyoruz yeterince. 27.4 sayı, 3.9 rebound, 8.7 asistlik bir performansla geliyor Trey Young. Hemen siz bu istatistiğin nedenini bize bir açıklayın.
Yani bütün topları kullanıyor. Evet. Onu söyleyeyim. Usage rate çok yüksek. Trey Young için Curry olabilir diyorlar. Hani en çok benzettiler hani.
Ama tarzı da böyle ya. Çok uzaktan şut atıyor falan.
Şey
yani.
Menzili çok geniş. Bazen böyle çok yüksek skorlara çıkabilme potansiyeli var ama bu tip oyuncular ben de mesela burada Trey Young için o hakkımı kullanayım. Patlamaya çok müsait. Yani elde patlayabilir Trey Young. Hele New York'a falan giderse mesela ben başka mock draftlar da olur. Mesela New York işte Kevin Knox'u falan alacağı söylenen draftlar da var. Eğer Trae Young oraya giderse öyle bir kültürün içine David Fizdale hocamı bir kenara bırakarak onu severim. Onun dışında tam orada böyle
at elini, oğlum.
At oğlum. Bütün topları kullanan, verimsizliğin abidesi olan bir oyuncuya dönüşebilir. Çünkü üniversitede oynamakla NBA'de oynamak aynı şeyler diyor. Bütün topları ben kullanacağım. Şöyle olur işte 40 sayı, 7 rebound, 8 asistlik istatistikleri falan oluyordu. Bir iki maç böyle üst üste böyle oynamıştı. Abi o çok şey değil yani. Her böyle her skorer gardı da Curry'e benzetmemek lazım. Ama Curry'nin de şeyini hatırlatayım. Curry 26'sından sonra Curry oldu.
Evet ya, bir 3-4 senelik emek harcaması bir, lazım.
Trey Young'da. Hemen ilk seneden de yargılamamak lazım. Öyle söyleyeyim oyuncuları.
Ya ilk sene ortalama bir performansla geçirse kimse niye böyle yaptın demez. Yani birkaç sene kendini gelişimine önem verirse Trey Young, 4. senesinde, 5. senesinde bu potansiyeli çıkma şansı var.
Ki daha üstten de çıkabilir.
Bu arada Adidas'la falan sözleşme imzalamış. Bunların hepsi bust olabileceği yönünde güzel izlenimler ama bakalım.
Yani mesela 7'den falan da gidebilir. Öyle söyleyeyim. Benim, biraz ihtiyaç şekli. 6'dan Orlando'ya falan da gidebilir.
Olabilir yani. Niye olmasın? Severler. Orlando oyuncuları sever yani. Şey saçını kesmiş bu arada. Draftladıkları var ya. Phoenix'e. Neydi çocuğun adı? Orlando'nun gardı ya. Saçı değişik olan.
Tamam canım. Söyleyeceğim.
Neyse. Hemen şeye geçeyim. Benim beklediğim bir numaralı sleeper'a. Mikal Bridges. Ya. 17.6 sayı, 5.2 rebound, 1.9'luk performansıyla bir SF olarak NBA'ye adım atacak Mikal Bridges. Ve ya bence şunu da söyleyeyim, onu söyledikten sonra yorumumu yapayım. Annesi Philadelphia için çalışıyormuş. Philadelphia Sixers'ın yani kurumsallığı içinde çalışıyormuş. Ve şimdiden bu anlaşmaların yapıldığı ve Mikal'in şeye gitti. Yani hani Philadelphia'ya artık gitti diyebiliriz diye söylenen haberler var. Yani çıkan haberler var. Bence prosese çok uygun bir oyuncu. Yani hem şutu çok düzgün, bu draft sıralamasında ilk onda en yüzdeli üçlük atan Trae Young'dan sonra ikinci oyuncu olabilir. Emin değilim tam, bakmam lazım. Ama yani bu prosesin gelişimi üzerinde mükemmel çok iyi bir parçaya dönüşebilir. Siz ne dersiniz bu konuya?
Katılıyorum. Burada Elfrid Payton o dedi.
Elfrid Payton ya.
Katılıyorum. Draft'ın en iyi iki yönlü oyuncusu olduğu düşünülüyor. Kawhi Leonard'a benzetiliyor hani maksimum olarak forvetten. Prosesin ihtiyacı var mı? Var bence. Yani orada tam Covington falan var ama bence ihtiyacı var. Ve LeBron falan da oraya girerse çok acayip bir takım haline dönüşebilirler. Ve bu arada Mikal diğer Bridges'ten daha iyi. O yüzden onu da
söyleyeyim. Evet. Yani Villanova'da bu sene taşıyan oyunculardan bir tanesiydi Mikal. Yani DiVincenzo almış gibi gözüküyor finali ama o takımı oraya getiren de Bridges.
Yani DiVincenzo'nun özel bir performansı vardı. Evet. O ayrı bir performans.
Ya bu bence bunu izlemek lazım. Çok önem veriyorum. Hı-hı. Yani Mikal Bridges'e. Şu ana kadar konuştuğumuzlarımız içinde bir, Mobamba'nın patlama tehlikesini arkadaşların dikkate almasını isterim. İki,
Trae Young'ın
patlama ihtimalini dikkate almasını isterim. Üç, Shai Gilgeous'ın iyi bir guard olabilme ihtimalini, combo guard olabilme ihtimalini göz önüne alabilirler. Yine aynı şekilde sizin Wendell Carter Jr.'ın oyun görüşünün iyi olup olamayacağını da bir listelerini alabilirler.
Ben onu sleeper gibi düşünüyorum. Şey için mesela Malik Monk'un iki katı beklenti yaratıldı filan deniyor. Malik Monk'la beraber oynaması bekleniyor.
Shai Gilgeous için
hani Charlotte'ın seçmesi bekleniyor diyelim.
Evet, Charlotte'a gözüküyor bence.
Yani umarım oynarlar da izleriz hani Malik Monk'la beraber.
Umarım ya. Ya yapılansınlar. Kemba'yı falan zaten düşünüyorlar.
Kemba'yı göndermek istiyorlar Batum'la beraber.
Gönderirlerse
o zaman bu ikisi oynar.
Bu takımlar iyi bir yere gelebilir bir 4-5 sene sonunda yani.
Çünkü fizikli bir guard. Hani forvet boyunda bir guard.
Katılıyorum. Şimdi bir şey daha dikkate almaları gerektir. Bu arada Sexton'la ilgili sizin bir açıklamanız vardı hocam. Sexton'ı beğeniyorsunuz sanırım.
Sexton Clippers'ın seçmesi bekleniyor. 12 ya da 13'ten. Clippers orada arka arkaya seçecek. Bence çok iyi bir şey. Bu arada hani bize konuşuyoruz ya fantezide. Ya birden seç ya sondan seç.
İki tane üst üste seç.
İkinci turda değil.
Hem bir adamın üst üste hem de ikinci turun en iyi adamını seçme şansı yakala. Biraz şans oldu tabii bu. Biraz Detroit takasıyla ilgili.
Evet yani. 12-13 bence iyi seçim yaparsa Clippers.
Ben bir tanesini çok beğeniyorum. Ya beğeniyorum derken en potansiyelli bu bence
onu sana bırakacağım zaten. İşte Tobias Harris'i, Patrick Beverley'in falan da döndüğünü düşünürsek iyi bir takım haline gelebilir. Collins Sexton için şunu söyleyeceğim. Ben mil takım performanslarını da izledim. Mesela çok güçlü. Kendi yaş grubu için tabii normal. Durdurulması neredeyse imkansız olan bir oyuncu potaya giderken. Westbrook benzetmeleri var. ki ben de öyle düşünüyorum. Westbrook'un patlayıcılığına özellikle çok, ve gücüne çok benzetiliyor. Çok acayip bir guard. Milli takım turnuvalarında gerçi Amerika hep çok üstün olduğu için pek şey değil ama o bir ekstra bir öne çıkmıştı bundan bir iki sene önce izlediğimde.
16 yaş altında.
Ben mesela bunun 12-13'ten çok iyi bir seçim olabileceğini düşünüyorum Colin Sexton'ın. Öyle söyleyeyim.
Bir de bunu dikkate alsınlar diyecektim ben de size. Clippers'ın üst üste seçeceği ve yapılanma sürecini resmi olarak başlatabileceği bir draft bu.
Kesinlikle katılıyorum.
Özellikle DeAndre Jordan'ın free agent'a düşmesi ve DeAndre Jordan'ın imzalamayıp başka bir yere gitmesi durumunda bir de yanına, sizin dediğiniz Sexton'ın yanına veya Sexton'ın yanına alabilecekleri başka bir guard'ın yanına Robert Williams'ı eklerlerse
uzun,
ki bence gitmesi en potansiyelli oyuncu Clippers'ı şu an. Bu tam bir şey uzun ya. DeAndre Jordan'ın mini diyorlar yani. Minik de değil de gelişmemişi daha hani.
Yani evet.
Gelişmesini bekliyor. Ham oyuncu olarak gözle çarpıyor. Ya Texas çıkışlı iyi bir pivot. Ya istatistikleri falan DeAndre Jordan'a çok benzetiliyor geldiği döneme. Ya yollayın DeAndre'ı işte. Kontrat da açılsın. Tobias Harris'ler falan Kava'yı almak isteyen de bir yapısı var Clippers'ın. Bakalım, çok merak ediyorum ben Clippers'ın ne yapacağını. Takaslar mı sizce Clippers hakkında bir tanesini?
İyi bir teklif verirlerse olabilir. Ama ben Kava'yı, onu konuşacağız bu arada. Bize bir tane Yusuf arkadaşımız soru da sormuş. Onu da yanıtlayacağız ama Batı'ya Kava'yı gitmesini çok beklemiyorum, öyle söyleyeyim.
Peki. Bunun dışında oyunculara gelecek olursak yani hani
Miles Bridges var. Wilson Chandler'dan daha iyi olabileceği söyleniyor. Wilson Chandler'da bu sene bela bir, leş bir sezon geçirdi gerçekten.
Dönem dönem iyi oynadı aslında.
Zaire Smith var. İşte ilk 15'ten adı geçen oyunculardan biri.
Zaire Smith'e dikkat edilmeli.
Onun mesela bu ilk 15 arasındaki en patlayıcı, atletik olarak çok üst düzey patlayıcılığı olduğu söylenen oyunculardan biri ama bakalım tabii. Altlardan yine kaliteli oyuncular var. Çünkü bu draft şey işte DiVincenzo'nun mesela işte yine
Utah mı?
20-25 arası seçilmesi bekleniyor.
Sizce Utah oyuncusu bence Lakers'a gidecek.
Bence net Utah oyuncusu ya.
Bence Lakers alacak
ama. Niye?
Bilmiyorum,
tam Utah işte. Tam Utah böyle beyaz oyuncu seçmeyi de seviyor. Mormonlar. Ya bunu eleştirmek
için. İyi bir şutur ya DiVincenzo. Alınabilir yani.
Ben Utah'ın DiVincenzo'yu kaçırmayacağını düşünüyorum. Sen de Lakers tam Vujacic mi diyorsun?
Bence Vujacic gibi alacak Lakers onu ya.
Olabilir.
Benzetiyorum yani.
Olabilir.
Hemen alt tarafı değerlendirelim. Ya şunu söyleyelim. Denver 14'ten seçecek, iyi bekleme yapabilir takıma. Washington dediğiniz atlet oyuncuyu alma ihtimali çok yüksek gözüküyor.
Yani Denver Miles Bridges görülüyor ama belli olmaz tabii.
Phoenix'in 16'dan bir oyuncu daha alacak Miami pickiyle. Milwaukee 17'den, 17 bu draft için kötü bir sıra değil. Bunu açıklayayım.
Ben de onu demeye çalışıyorum. Bu draft iyi bir draft.
Ya bu draft 17 için eğer iyi bir oyuncu bulmak için geniş bir havuz. Her sene bunu yaşamıyorsunuz işte. Barney yani birden falan seçiliyordu.
Evet.
Böyle bir şey değil.
Yani şunu
ya da 2 sene önce o Milwaukee'li çocuk Rookie of the Year oldu işte ya. 2 sene önce seçilen.
Ha, sen bu arada şeyi söyleyeyim ben. Ben bir an başka bir şey düşünüyordum. Phoenix'in 16'daki seçimi 1. sıradaki seçimini de etkiliyor. Ve şu yüzden etkiliyor. 16'dan guard seçmeyi bekliyorlar. Evet. Doncic'i o yüzden seçmemek zaten iyi ki seçmedik falan diyebiliriz. İki pozisyona birden ilk 20'den ekleme yapmak önemli Phoenix için.
Clippers için, Phoenix için, hatta Phoenix'in daha da önemli. Hem birden hem 16'dan almak. Ya yine devam edelim. İşte Spurs 18'den seçecek.
Musa'yı seçmesin.
Zaten Musa söyleyenler vardı ama çok bence çok geriden seçilecek Musa.
Zaten Musa yine net bir bast işte yani, onu söyleyeyim.
İlk 30'a kadar birkaç takım hariç her takım seçecek.
Yani şöyle söyleyeyim.
Bence Celtics'in 27. pick'i bile çok kıymetli bir hale dönüşebilir bu havuzda ya.
Çok rahat bu işte Brogdon'lar falan.
Malcolm Brogdon yani.
Çok rahat Brogdon'lar çıkabilir bu draftta.
Brogdon'dan daha iyi oyuncular
gelecek. Daha iyi oyuncular gelecek, onu söyleyeyim. Çok rahat çıkacak. Upside'ı çok yüksek bir draft. Ve hani bunu konuşuyorduk ya seninle, bak burada da söyleyelim podcast öncesi. Uzun süredir ilk defa üst üste bir draft, iki draftın bu kadar potansiyelli olduğunu düşünüyoruz.
Yani
mesela 2003 draftı sonrasındaki draft böyle değildi işte. 84, evet. İşte 96 draftları falan böyle baktığın zaman iki sene üst üste iyi draft pek yok. Bu sene öyle değil ama 2 sene üst üste
sonra.
2017 ve 2018 üst üste iyi draft olacak gibi. Burada da işte Amerika'nın üniversite eğitiminin de tabii çok büyük faydası var. Bizde çocuklar basketbolu ÖSS'yi kazanmak için bırakıyorlar. Benim zamanımda ÖSS'ydi, şimdi adını bilmiyorum.
Ben de unuttum ya.
78 kere değişti.
Benden sonra da 2-3 defa değişti.
İşte sporla eğitim yan yana yürürse böyle yetenekleri çıkartabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim bu arada.
Kesinlikle katılıyorum ya. Yani hani bunu bir araç olarak, eğitimi bir basketbolcu olma aracı olarak gösterirseniz, bunu çocuklar alırsa daha erken yetişebiliyorlar zihinsel açıdan da.
Şeyi bir, şu arkadaşın sorusuna bir şey yapalım. Eğer birden hani bir...
Soruyu tam olarak bir daha arkadaşlara...
Birden bizim... şey...
Eğer...
Ya yani Kavay'la birinci sıra takası olursa, Kavay'la Leonard'ı verip birinci sıra takasını almak. Bunun olacağını pek sanmıyorum ama oldu diyelim.
Ben de çok az ihtimalle.
Spurs kimi almalı demiş. Şunu söyleyeyim. Valla Spurs'un her pozisyona ihtiyacı var. Hatta pozisyonsuz oyunculara ihtiyacı var Spurs'un. Çok esneklik yok takımda. Ama bence önce uzun. Yani.
Peki Spurs'un pozisyonsuz oyuncuları fazla değil mi şu an pozisyonlu oyuncularında?
Kim var abi?
Ne bileyim, 1 mi 2 mi Dejan Murray belli değil.
İşte Dejan Murray 2 oynayamaz ki.
Oynayamaz, şutu yani. Yok ama...
Yok şey, adam değişmeye sonra...
Biri de oynayamıyor.
Ben Spurs'un ilk, yani Kavay'ın da gittiğini falan düşünürsek, en önemli sorunun Cevall McGee'yi yıldız yapan kadro olduğunu düşünüyorum. Yani atletizm problemi. O yüzden atlet bir uzun ben olsam ilk tercihim atlet bir uzun seçmek olurdu. Çünkü o bölgede çok eziliyor. Yani çok üzücü işte, Gasol var, LaMarcus 4 numaradan oynuyor. İşte Gasol ile falan oraya olmuyor yani. Orayı geçemiyorsun. Jeffrey Lovern'le olmuyor. Jeffrey Lovern'i serbest bırakacak bu arada takım muhtemelen.
Ya bir Tim Duncan yaratmak isteyebilir. Yani atlet orada, değil ama zeki bir uzun da ihtiyacı olabilir.
Belki ama ben hani bu sorunca benim için bir uzun draftıdır. Orada da artık Spurs'un scoutlarına kalmış. Böyle bir şey olursa kimi seçer?
Ben şu an kim biri draft ederse etsin ve uzuna ihtiyacı varsa DeAndre Ayton'u seçer birden.
Bence de katılıyorum.
Yani tutup da Mo Bamba'yı birden seçmez zaten.
Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum.
Veya Jaren Jackson'ı yani.
Yok.
Bu Jaren Jackson bana sürekli şey hatırlatıyor. Geçen sene o Phoenix'in seçtiği Jackson.
Josh Jackson.
İsimler benziyor ya. Josh Jackson Junior miydi o da?
Jackson bile çok genel bir isim.
Genel bir isim. Ya işte böyle bir draft geride bırakacağız. 21 Haziran'da bence çok hareketli bir draft izleyeceğiz. Kaçırmayın. İzleyin.
Takaslar havada düşebilir. Hiçbir şey olmayabilir de tabii.
Telefonlar çok çalacak bence ama olmaya da bilir ama en azından kim ne yaptı bir görmek açısından. Geçen sene ben izlediğimde çok keyif almıştım. Hı. Hele Markkanen takası geldiğinde ulan ne oluyor falan diye böyle. Bir heyecanlandık yarın. O güzel bir heyecan. İzleyin. Hatta
bakalım Mo Bamba ve Trey Young için bu bust şeyimiz çıkacak mı? Çıkacak veya mı? Başka bir
Mo Bamba'ya Efecan imzası atıyorum ben.
Hadi bakalım.
Olursa bu, benden. Sizle alakası yok.
Bu draft işi şans. Şeyi söyleyeyim mi? Var mı başka draftla ilgili?
Yok.
Şimdi bir tane çok güzel bir makale var. NBA Met. Sorry your NBA team's lottery pick won't be a star. Yani kusura bakmayın. NBA takımınızın lotarya pick'i bir yıldız oyuncu yaratmayacak. Yıldız çıkarmayacak. Başlıklı bir makalesi var. Şey yapmış yani son 25 yılın draftın işte ilk 15 sırası ortalamasını almış. İşte TPA sitesinde ve plus minus da artı eksili. Abi şunu söyleyeyim. Birinci sıranın ortalaması Andrew Bogut. Yani birinci sıradan seçiyorum. Her zaman Anthony Davis'im olacak. Karl Anthony Towns'um olacak. Tim Duncan'ım olacak. Böyle bakmamak lazım.
Bugüne kadar ki ortalaması.
Ortalama Tim şey Andrew Bogut.
Anthony Davis seçilirken Barney Young da seçildi. Böldüğün zaman Bogut diyor.
Yani skala şu. Tim Duncan'la Cleveland Brown arasında bir seçim yapıyorsun. Yani bu bunların ortalaması Andrew Bogut oldu işte. İki numaranın da... sembolü filan. İşte yani Jason Kidd ile Michael Beasley arasında veya Miliç arasında bir skaladan bahsediyorum. İki numara sana Jason Kidd de çıkarabilir, Miliç de çıkarabiliyor.
Anthony Bennett ile Anthony Davis arasında.
Gir yani. Anthony Bennett de birden gitti. Anthony Davis de birden gitti. Mesela 3'te işte Sean Elliott. O meşhur eski yaşlar varsa bilirler ya da eski maçları izleyenler. İşte yani 3'ten Adam Morrison'ı da seçebiliyorsun mesela. Hani Charlotte'ın elde patlayan, Beşiktaş'a gelen Adam Morrison'dan bahsediyorum. Yani işte 4'ten Reggie Williams, işte 6-7'den Eric Gordon falan var. Ortalamalar bunlar yani. Bir numara... tamam bu scout falan önemli. Bunları kabul ediyorum. Tabii ki oyuncuları araştırmak çok önemli ama şey de önemli. Şans da önemli ya. Yani Banyani'nin senesini söyledik işte. Yani. Banyani'nin senesiyle LeBron'un senesi aynı mı? Değil. O yüzden draft şansı diye bir şey de var. Evet. Sonuçta oyuncuların nasıl geçeceğini de bilmiyorsun. Tatum'u bekliyor muyduk? Beklemiyorduk böyle bir şey olmasını. Yani.
Şöyle bir antitizm olabilir sadece. Antitez değil, sadece soru olarak bir şey yapabilirim. Hani teknoloji geliştikçe bu risk azalıyor mu sizce?
Azalmalı.
Workoutlar.
Azalmalı.
İşte oyuncuyu daha erken deneme, oyuncuyu izleme, sürekli takip etme. Eskiden daha azdı sanki yani. O ortalamalara da katınca mesela son yıllarda biraz daha düşük olabilir bu yanlış.
Evet ama yine de mesela...
Hala Bennett seçebiliyorsunuz yani.
Kuzma çıkabiliyor mesela. Hala Kuzma'yı altlardan çekebiliyor birileri.
Kesinlikle katılıyorum. Bunun ihtimali...
Ama şey döneminin kapandığını kabul ediyorum yani. İşte Manu Ginobili'nin 57. Evet. sıradan seçilme döneminin kapandığını kabul ediyorum. O NBA tarihine en
büyük. Ginobili şu an girse
net ilk ondan.
Doncic gibi yani, net bir ilk ondan etki yaratacak.
Öyle söyleyeyim. En az ilk ondan gider. Yani ben birden seçerim de bana sorma. Benim subjektif bir seçim olur.
Zaten NBA'nin en iyi oyuncusu Manu Ginobili.
Net.
Goat. böyle draftla ilgili konuşabileceğim şeyler. Ha, o konuda şunu söyleyeyim. Bence ilk 15'in dışında hani 20'lere doğru iyi bir oyuncu bulma ihtimalin birinci sıradan kötü bir oyuncu bulma ihtimalinden daha yüksek. Hı hı. Ya birinci sıradan kötü oyuncu bulma, Cavs değilsen bulmazsın ya. Ya gerçekten Cavs gibi çalışmıyorsan öyle, bulmazsın. Öyle. Yok LeBron'un GM'lik yapmasını etkiliyormuş da yok şu. Hadi paşam ya. Anthony Bennett seçti bu takımı ya. Hiç mi izlemediniz?
Yani Wiggins yerine Kevin Love almak kabul edilebilir ki Wiggins bence kötü,
kötü bir performans.
Kevin Love seçimi tamam. Kyrie Irving tamam.
Eyvallah.
Ya abi, ama yani Bennett.
Ama 3'te 1 yaptın bu hatayı yani.
Oladipo falan varken Bennett'a seçtin. Daha olmamış bir oyuncuyu seçtin.
Evet.
İşte o yüzden diyorum mesela potansiyel de her şey demek değil. Potansiyel olabilir ama o potansiyel hiç dönüşmeyebilir. Olamakandiler de
gördük biz. O senin en iyi oyuncusu 5 sene sonra kendini belli etti Oladipo.
Hı-hı.
Yani bu ihtimal ama bu böyle bir draft olmayacak arkadaşlar, onu söyleyebiliriz.
Bence de.
Hemen NBA'in kendisine geçelim istiyorum hocam. Hemen NBA'in kendisine tamam. birazcık
geçelim. Haberlere geçelim. 41'i yapmışız.
41'i böyle. Yaptık yine.
Son sizce, bir şey ekleyeyim mi?
Tabii
bir şey ekleyeyim. NCAA diyorum. NCAA istatistiklerine çok fazla birazcık bir adım geriden bakmak gerekiyor. Çok fazla şu kadar sayı yaptı dememek lazım. EuroLeague o yüzden Doncic daha gerçekçi. Bu bir birinci notum, son notum. İkinci son notum da şey, oyuncunun oyuncu olacağı aşağı yukarı yaz liginde belli oluyor. Yani alttan gelen Donovan Mitchell ile Dennis Smith Jr.'ın alttan derken ilk 5 dışından oyuncu olduğunu biz yaz liginde anladık. Yaz ligini izlesinler bizi dinleyenler. Anlarlar yani şu oyuncu iyi olacak diye. Donovan Mitchell mesela direkt kendini belli etmiş diye. Bu iş, bu iş yaz liginde çözülür. Onu da söyleyeyim.
Maç oynayacaklar.
Maç, evet, maç
göreceğiz oynayacak. Yani. Evet. Hemen o zaman geçelim takas haberlerine. Kavay'dan başlayalım düşünüyorum. Hazır biraz önce konuşmuşken birden Yusuf'un sağ olsun sorusu. Ya bu yılan hikayesi artık bitsin.
Bence de ya.
Lütfen yani. Bitsin. Yani. Yani. Ben podcast'e konuşmaktan da çok sıkıldım. Kavay'ın paşamın keyfini de beklemekten çok sıkıldım. Gidiyorsa gitsin. Ama en büyük şey şu an siz söyleyeceksiniz zaten. Doğu'ya takaslanabileceğini, Spurs'un kabul edeceğini söylüyorlar. Ayrıca bir maaş kaybı yaşayacak herhalde Kavay. Ne evet. dersiniz hocam?
Spurs'a imzalarsa Supermax alacak. 219. Başka yerle imzalarsa 188. Yani yine fakir kalmıyor da 30 milyon dolar kaybediyor. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Spurs'un sağlık ekibi hata yapmış olabilir. Ya da Kavay'ın sakatlığı çok değişik bir tür bir sakatlık olabilir. Yani gün hafta içinde çok farklı semptomlar yaratan bir sakatlık olabilir ki öyle olduğu söyleniyor. Grant Hill'in sakatlığına benzer bir sakatlık olduğu söylenen bile var, ben görmüştüm. Bunlar tamam. Takıma kızmış da olabilir beni yanlış şey yaptınız diye. Bu arada bunu bilmiyoruz. Belki de doğru tedavi ettiler. Biz bilmiyoruz. Ama ortada bir hata olduğu açık gibi duruyor. Yine de onu
bu iki taraf birbirine kırgın, bu belli.
Abi yani, ama Kawhi NBA'ye geldiğinde %22 ile şut atan ortalama bir savunmacı bir oyuncuydu. Bir süper yıldız oldu. Popovic'in ellerinde bir süper yıldız oldu. Bunun da hakkını bir versin yani. Git tam o zaman gitsen Luke Walton'la çalışsın. Çok istiyor ya şeye gitmeyi. Lakers'a gitmek çok istiyor. Hı-hı. Bu Ford'un onu ben Batı'ya göndereceğini pek sanmıyorum. Ama çok iyi bir teklif gelirse mesela Kuzmalı, Ingram'lı bir teklif falan gelirse draftlar.
Başkası da mümkün gözükmüyor.
Başkası da mümkün gözükmüyor zaten. Olabilir ama gitsin Luke Walton'la çalışsın. Koç kıymetini o zaman belki anlar. Ya da gitsin Dark Rivers'la çalışsın. Dark Rivers'la çalışsın. Yani bir oyuncuyu bir yerden alıp bir yere götürme konusunda Popovic'in üstüne, işte Brad Stevens'ın, Carlisle'ın üstüne kaç tane koç var ki NBA'de? Gitsin Dwayne Casey'le çalışsın o zaman yani. Çok beğeniyorsa.
Depresyonunda zaten yani, iyice intihar eder.
Yani. Ben çok sıkıldım. Artık gidecekse de güle güle. Yani ben benim gözümde MVP olmasını beklediğim oyunculardan biriydi.
Boston'ın söz konusu olabilir belki.
Olabilir.
Ya işte başka da doğuda çok alternatif yok gibi gözüküyor.
Yok. Yok.
Bilmiyorum nasıl, kim alacak yani. Ya ekstra böyle çok bazen şaşırtıcı takaslar görüyoruz. Öyle bir şey biri çıkıp. Ama Clippers'ın bir teklifte bulunacağı söyleniyor. Ya işte Tobias Harris falan içine alan.
Tobias Harris artı bir drafta da bir kere onu bir unutalım. Öyle bir şey yok.
Bir senelik kontratı var diye kapatmaya çalışıyor Clippers ama çok zor yani.
Öyle bir şey yok. Ama Tobias Harris de bir paket kabul edilebilir. Evet. Onu söyleyeyim ya. Onun da içinde olduğu bir paket olması lazım.
Ki bu paket Griffin'i satın aldı daha önce.
İşte. Ya evet. Mesela şey söyleyeyim. Lol dengi de verip Lakers'ı onu da itip yani. Onun 20 milyon dolar kontratını da itip bir takas yapmaya çalışıyor. Şey bir kere abi yani öyle bir dünya yok. Yıldız oyuncu veren takım kötü kontratı iter yanında.
Spurs Pau Gasol itmesin de onlara bu
durumda. Yani sen teklif eden tarafsın ya. Paşam bir dur ya bir de Luol denk mi alacak yani? Senin eline Kavay'ı veriyor. Karşında bir de Luol'u mu itmeye çalışıyorsun? Öyle bir dünya yok. Elindeki şeye göre verirsin. Tamam Kavay gitmek istiyor. Değeri düştü piyasada Spurs açısından. Evet. Ama o kadar da değil. Luol denk'i ne yapacak Spurs? Vermez yani. Tobias Harris'e bir takas.
Sizce Spurs'a kalma ihtimali kaldı mı artık Kavay'la?
Çok az.
Çok az.
Çok az.
Bitti demiyoruz ama hala.
Spurs mu ya ben? İmzalar atılmadan şey yapmıyorum.
O zaman diğer bir yılan hikayesine geçelim. LeBron James. Yani LeBron'la ilgili aslında söylenecek çok bir şey yok. Yani hani şu var. Eğer bir yüzde verilecekse şu an LeBron'un gideceği takım olarak en çok gözüne görünen takım, en çok yüzde alan takım Los Angeles Lakers. Hı. Bunun sebebi de kontratları çok müsait olması, yeniden bir küllerinden doğma hareketine girmek istemesi Lakers yönetiminin. İşte Paul George'u, LeBron James'i aynı anda getirebilme imkanına sahip olması.
Hatta Kavay'ı.
Hatta Kavay'ı. Ya bir yıldızlar karması yaratmak istiyorlar ki franchise olarak da buna çok alışık, bildik bir takım.
Bunu yaptılar 30 kere NBA finali yani oynamış takımdan bahsediyoruz.
İşte Shaq'la Kobe işte var işte bir sürü adam birleştirdiler daha önce.
Tabii canım. Karim'le Magic.
Karim'le Magic.
Ondan önce Jerry West'le Wilt.
Ya bu yenilmez yani bir takım yaratma çabasını anlarsınız Lakers'ın. Ya ben Batı'ya gitmesini hiç istemeyen ekipteyim. Ben Doğu seviyorum çünkü. Doğu'da da kalabilecekse bir Boston gözüküyor. Bir Philadelphia.
Boston olmaz. Kyrie olmaz o iş.
Çok zor Boston.
Fila olur ama şöyle söyleyeyim. Fila da o zaman da Ben Simmons'ın Demin elinden topu alacak. Ben Simmons da topsuz oyunda abi.
NBA'nin en kötü gardı.
Evet. Ama çok iyi bir savunma takımı olurlar. Yani Ben Simmons'lı, Covington'lı, LeBron'lu, Embiid'li bir takımı savunmada aşmak çok zor yani. Çok zor olur. Ben Lake yani doğuda kalması şurada kalsın şurada gitsin isteyenlerden değilim ama şunu istiyorum şu yüzük tartışması bitsin diye kaç yüzüğü var işte 6 final kaybetti filan bu muhabbet bitsin diye şampiyon olabileceği doğrudan şampiyon olabileceği
bir seçim. Ben yani stratejik bir seçim.
Gerekirse yani. Houston. Ben bu şeye karşıyım.
Houston yüzdesi de hiç az değil bu arada.
Yani şeye karşıyım hani Donovan Mitchell şey dedi LeBron'u yenmeyi mi tercih edersin onunla oynamayı mı tercih edersin ben yenmeyi tercih ederim dedi. Bu ruhu seviyorum ben. Tam da Donovan Mitchell'den istediğim cevabı vermiş. Adamım benim.
Yani Kevin Durant'in Stephen Curry'yi yenme çabasının daha yüksek olması gerekirdi.
Gibi yani. Diyorum. Bunu isterim normalde ama şu yüzük tartışması ve Golden State'in bu hanedanlığının bitmesinin tek yolu da
yenilmez bir takıma
gitmek. Yani ya Golden State süper lüks ödemelerden kaçıp oyuncularının bir ikisini elden çıkaracak ki o mümkün. Raymond Green ve Clay kontratı
gelince. Seneye Clay gelirse çok zorlanacaklar.
O zaman abi ha öyle mi diyeceğiz? Tamam LeBron'da Houston ya da Lakers'a diğer Paul George'la falan beraber gidecek. Ama oynayacak. Bu yüzden Lakers'a giderse Donzo'nun işi zor onu söyleyeyim. onu da elinden evet. Topu alacak. O da topuz oyunda yok.
İyi de bir şütör olabilecek mi çok tartışmalı.
Zor yani. Zor. Çok zor.
Ya bu arada şey ekstra bir bilgi vereyim. Çok saçma olacak ama. Drummond'un videolarına bakıyorum arada. Ya ben oyuncuların yaz döneminde boşluklarında çalışıp yapamayacakları çok az şey olduğunu düşünüyorum ya. Hangi fizikte olurlarsa olsunlar. Tamam Drummond mesela bir guard gibi top getiremez ama köşe şutu bulmuş kendine.
Gördüm.
Perimetre dışından yani üçlükten. Ve çalışıyor. %50 de atmaya başlamış.
Ve baseline şutu şeye en yakın şuttur potaya.
Potaya en yakın şuttur.
Yani bir 50 santim falan daha yakın.
Ya neyse ne yani sonuçta bu çocuk ya Drummond... Kötürümdü ya geçen sene. Evet,
bir kazmaydı yani.
Servet şutisini neredeyse %25-30 arttırdı.
evet.
Geçtiğimiz yaz çalışarak. Bu sene de şutunu arttırmak istiyor.
Evet. Ve pası da.
Pası da arttırdı. Geçen sene stok ortalaması bir anda 3-4 basamak yukarı çıktı. Griffin geldikten sonra biraz azaldı. Çünkü ne kadar çok topla buluşursa o kadar çok topu dağıtma şansı var Drummond'un. Ki pick and roll'lerde çok kullanıyorlardı Drummond duvar pasını. Futbol tabiriyle duvar pasını.
O zaman bu mesaj şeye mi? Doğuş Balbay'a mı?
Çalış Doğuş. Yani neyse yani birçok insan, birçok oyuncu bunu düzeltebilir. Lonzo da şutunu değiştirebilir. Ben Simmons'da şut atabilir ayrıca.
Ama yani şöyle bir şey, şunu da ekleyelim. Şimdi bir kere Ben Simmons'ın hiç şutu yok.
Evet.
Lonzo'nun yine biraz var. Şimdi hiç şutu yok başka bir şey. Hiç yok abi.
Ben nasıl olmaz diyorum ben. Bir sene çalış abi.
Ben de onu diyeceğim. Bu Lonzo'nun ise şut mekaniğinin değişmesi lazım. Yani ya böyle Rick Barry gibi falan böyle Rick Barry demişti. Can Barry diyecektim. Neyse aklıma geldi söyleyeyim. Çok özel bir kendine özgü şut mekaniğinle şutun olur. Sana özgü
Sean
bir Sean Barry gibi falan şutun giriyordur. Ama öyle olması da çok zor çünkü çok istikrarsız. %45'te falan faal atıyor bu adam, onu söyleyeyim. O mekaniğin değişmesi lazım. Nasıl Kavai'nin şut mekaniği değişti? Kavai'nin şut mekaniği
ama
değişti.
Ama bu çok iyi antrenörler gerektiriyor. Kavai'nin şutunu bizzat Spurs antrenörü değiştirdi.
Engelhardt değiştirdi. İşte böyle adamlar lazım. Bir iki yazda olur.
Bence
de. Olmayacak bir şey yapacağım çalışınca. Yani bu senin işin, profesyonel olarak düşünmek lazım.
Katılıyorum ben de.
Hemen şey atalım. Bir de free agent konuşalım. Birçok yani, oyuncu free agent'a düşecek bu sene.
İşte Paul George da onlardan. O Lakers bekleniyor.
Paul George, Lakers bekleniyor. DeAndre Jordan var.
Capela var.
Chris Paul'un ne olacağı belli değil ki. Lüks kontrat istiyor. Siz söylediğiniz onu, bugün.
Chris Paul.
Daha önce de çıktı haber. 33 yaşındaki bir oyuncu için 5 senelik harika bir kontrat istiyor. Kaçtı hocam?
Yani 35'ten başlıyor. 42'ye gidiyor. Chris Paul 38 yaşına geldiğinde Houston'dan 42 milyon dolar maaş alacak. Abi olmaz. Takımı çok kilitliyor. Kilitler.
Yani, takımı da üstüne yapalım abi.
Yani, şampiyon olmak istiyorsan biraz esneklik bırakman gerekiyor takımı. Yani tamam Nowitzki gibi yap 2 milyon oyna falan demiyorum. Arada, 2 milyon oynamıyor. Nowitzki de yani. Çok çok uzun süre mesela Nowitzki şey yapmıştır. Fedakarlık yapmıştır. Yani, abi 42 de alma bir zahmet. Şampiyon olmak istiyorsan.
Alman panzerimizin Dirk Nowitzki'nin bugün doğum günüymüş.
Ha.
Buradan bir kutlayalım. Onu da hatırlatalım. Nowitzki çok büyük bir oyuncu.
Chris Paul'un durumu ne olacağını işte bilmiyoruz ki. Kevin Durant Golden State'le imzalayacak gibi görünüyor ama bizim Çağlar'ın bir fantezisi var. Durant'la beraber LeBron'u Lakers'a gönderiyor. İyi arkadaşlar falan diye.
Beraber Uber'e bindikleri videodan çok etkilenmiş Çağlar ama olabilir.
Yok istiyor yani. Yani o bir heves. Onun dışında yine benim merak ettiğim işte DeAndre Jordan ne olacağı. Capela'nın.
Capela da çok kritik isim olacak bu.
Cousins'ından.
Cousins yine. Aşı sakatlığından bir uzun dönmesi çok zordur. DeMarcus Cousins dönerse aşı sakatlığından ve New Orleans Pelicans Mirotic falan hani o ekibin içinde olmak istemezse.
Ama Mirotic de çok daha verimli oynadılar.
Evet,
Ve bu verimi playoff'ta yaptılar.
O yüzden de Cousins'a bir güle güle deyip iyi bir 2-3 numara alabilirler takıma yani.
Diyorsun.
Kontrat çok açılacak çünkü.
Açılacak, evet. Yani tabii altlarda Jabari Parker'ın falan da konu. Onun da mesela Jabari Parker'ın şöyle şeyler var. Yani Ante etrafında yeni bir yapılanmaya gidilebilir. İşte Eric Bledsoe artı Jabari Parker'ı gönderip mesela Milwaukee, bu da bilmiyorum duydunuz mu daha önce, benden duymuş onu duyduysanız. Yeni bir yapılanmaya gidilmesi de mümkün. Jabari'nin de mesela kontratı şey bitiyor. Bitti yani. Öbür taraftan mesela Aaron Gordon'ı Dallas'ın istediği söyleniyor. Bu i̇şte bunlar hep takasla belli olacak şeyler. Evet. Şeyde draft gecesi çok şey
değişecek. Dallas birçok dengeyi değiştirecek. Kim ne alacak, ne bekliyor? Hepsini göreceğiz.
Şeyi söyleyeyim bir tek. Randall tuzak. Abi onu söyleyeyim.
Uzak durun Julius Randall'dan diyor
Randall
hocam.
Tuzak, istatistikler şişik.
Şey konuştuk değil mi daha bugün? Eğer ball handling'i biraz daha iyi bir oyuncu olsa Draymond Green potansiyeli vardı.
Evet.
Julius Randall'da ama hiç top kontrolü
hiç
yok.
Hiç yok yani, hiç yok yani. Bir de pozisyonuna göre undersize.
Undersize de öyle kapatabilirsiniz. Zeki olarak kapatabilirsiniz. O da pek görünmüyor.
Peki Isaiah Thomas?
Isaiah Thomas'ın kariyeri çok zor girdi. Yani özellikle mesela Lakers şu an hamle yaptıktan sonra Isaiah tutacak mı?
Tutmayacak net. Yani. Randall da tutmayacak.
Paul George'u falan alırsa belki sadece.
Yok o Isaiah Thomas her türlü tutmayacak. Ben şeyi de söyleyeyim bu arada. Arizona'yı merak ediyorum. Ne yapacağını.
Bitti değil mi Arizona'nın kontratı? Çok enteresan bir yaz bizi bekliyor. Onlar olduktan sonra tekrar podcast sözü verelim arkadaşlar.
Tabii tabii.
Var mı aklınıza kalan bir şey hocam?
Bakayım notlarıma. Yani umarım böyle eğlenceli draftların, takasların, draft gecesi takasların havada uçuştuğu bir şey görürüz. Ve umarım Spurs Musa'yı seçmez. Kavai de gidebilir artık.
Bir Spurs taraftarı olarak kapattı
yani,
hocam.
Yeter yani.
Aynen. Ben de ya bu draft gecesi ve bütün yaz dönemi NBA'in oyuncu mobilizasyonunun yüzdesinin çok yüksek olacağını düşünüyorum önceki senelere göre.
Ben de.
Çok potansiyel oyuncu var. Çok fazla boş kontrat var. Çok evet. iyi bir draft gecesi
sadece
var.
Sadece LeBron değil. Sadece DeAndre Ayton değil yani.
Gezinmesi evet. muhtemel. Öyle. Yavaş yavaş programı da kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Basketbolda kalın. Draft akşamı hep beraber birlikte yorumlarız Twitter üzerinden. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.